Ayrım 7, sayfa 43. Duyguları ifade etme. Anne babaların çocuklarıyla bazı şeyleri konuşmakta zorlandıkları görülmektedir. Oysa duygularımız hakkında konuşabilirsek onları daha etkisiz ve tehlikesiz kılarız. Bu konuşmaları yapabildiğimiz, güvendiğimiz kişiler yalnız olmadığımızı, duygularımızın doğal ve normal olduğunu görmemize yardımcı olabilir. Duygularımızı fark etmek ve onları uygun yollardan ifade etmek kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Çocuklara duygularında yalnız olmadıklarını, aynı duygulara, aynı korkulara ve aynı coşkulara sahip olan başka insanların ve başka çocukların da olduğunu anlatabilmek üstlerindeki yükü azaltabilir. Bazen insanlar birbirlerine "Ağlama" derken gerçekte "Sen duygularını gösterdiğinde kendimi rahatsız hissediyorum" demektedirler. Onlara bunun yerine "Ağlamak istiyorsan ağla. Ben yanında olacağım." demek kendilerini daha iyi hissetmelerine katkıda bulunacaktır. Ben dilini kullanma. Ben dili. Diktiğim çiçekler ezilirse emeklerime yazık olacağını düşündüğüm için endişeleniyorum. Sen dili. Yapma şunu, canımı sıkıyorsun. Ben dili sorumluluk dilidir. Bu dili kullanan yetişkin duygularının sorumluluğunu alarak önce kendini dinler ve değerlendirmesini çocukla paylaşarak sorumlu bir davranış sergiler. Daha sonra kabul edilemeyen davranışı değiştirme sorumluluğunu çocuğa bırakır. Çocukla iletişim kurarken ben dilini kullanmak suçlamayan, değerlendirmeyen ve yaptığı davranış karşısında yetişkinin duygularını anlatan bir duygu olduğu için çok önemlidir. Çocuklar yaptıkları işler nedeniyle suçlanmıyor ya da aşağılanmıyorlarsa davranışı değiştirmeye ve yardımcı olmaya daha çok istekli olurlar. Oysa sen dili suçlama, eleştiri ve yargı yüklüdür. Aşağılanan ve suçlanan çocuklar değişmemek için direnirler. Öz saygıları zedelenir ve bir süre sonra sen diliyle karşılık verirler. Bazen kendi yaptıklarımızın farkında olmadan duygularımızın sorumluluğunu başkalarına yükleriz. Sen dili bize sorun yaratan kişilerden öcümüzü almanın bir yolu olarak gözükse de sorunu daha da artırır. Anne baba ve öğretmenlerin çocuklarının davranışını kabul edemedikleri zaman sorunun kendilerinden kaynaklanabileceğini kabullenmeleri çok önemli bir algısal dönüşümdür. Öteki duyguların tersine kızgınlık her zaman başka bir kişiye yöneltilir. Kızgınlık ben dili ile ifade edilse de çocuğa suçlayıcı sen dili gibi gelir. Kızgınlık pek çok kez çocuğa bir ders vermek veya onu cezalandırmak amacıyla bilinçli olarak kullanılır. Çocuksa yetişkinin kızmasına neden olduğu için kötü çocuk olduğunu düşünür. Yetişkinlerin de duyguları, gereksinimleri ve istekleri vardır. Ben dili çocukla yetişkin arasında bir eşitlik olduğunu üstü kapalı olarak anlatır. Çocuklar ben dilini kullanan anne baba ya da öğretmene gerçek bir kişi gibi bakarlar. Çünkü bu yetişkin duygularını önce kendisine, sonra da başkasına açmış, acı çekebilen, korkabilen bir kişi olduğunu gösterecek kadar kendine güven geliştirmiştir. Çocuklar artık onu zayıflıklarıyla, yetersizlik duygularıyla tıpkı kendileri gibi bir insan olarak görürler. Ben dili kullanıldığında çocuklar ve gençler çoğunlukla olumlu tepkiler verirler. Ancak zaman zaman direnmeyle, inkar ve rahatsızlıkla karşılaşılabilir. Ben dilinin bu tür tepkilere neden olması, çocukların yapmaya alıştıkları davranışları değiştirmeyle yüz yüze gelinmesindendir. Duygularınızı öğrenince şaşkınlığa uğrarlar ve kusursuz bir ben diliyle anlatsanız bile davranışlarının kabul edilemez olduğunu ve sorun yarattıklarını duymak hoşlarına gitmez. Bu tür tepkiler alınca aynı tavrı sürdürmek yararlı olmayabilir. Değişiklik yaparak dinleme, anlama durumuna geçmek, onların mutsuzluğu pahasına gereksinimlerinizin karşılanmasında ısrarcı davranmayacağınızı anlamalarını kolaylaştırır. Bu yaklaşım, çocukta neden olduğu sorunun niteliğini anlayarak uzlaşıcı bir çözümü sağlayabilir. Değişmenin ne kadar zor olacağını yetişkinin anladığını hisseden çocuklar için değişim daha kolay olur. Çocukların davranışlarını değiştirmek için bazen ne ben dili ne de değişiklik yapmak etkili olur. Çünkü bunlar yalnızca bir tür sorun çözümlerine kapı açacak yatıştırıcı ortamın yaratılmasına olanak verir. Çocuk bilemeyeceğimiz nedenlerle davranışını sürdürmeye şiddetle gereksinim duyabilir. Böyle bir durumda ikinci kez ben dilini kullanmak veya davranıştan vazgeçip ödün vermek gerekmez. Bunun için sorunu tanımlamak, çözümler üretmek, önerilen her çözümü değerlendirmek, iki tarafa da uygun gelecek çözüm üzerinde anlaşmayı içeren karşılıklı sorun çözümünü başlatmak yararlı olabilir. Sorun çözme becerisi. Sorun çözmede iyi niyet çok önemlidir. Sorun yaşayan insanlar birbirlerini alt etmek amacıyla değil, aralarındaki sorunu çözmek için hareket etmelidir. Sorunların birden fazla çözüm olduğuna inanılmalıdır. Alışkanlıklarımız ve deneyimlerimizin sınırlılığı farklı çözüm yollarını görmemizi engelliyor olabilir. Bunların farkında olunması ve sorun ne olursa olsun bütün olasılıkların hesaba katılması gerekir. Bir tarafın kazanması diğer tarafın kaybetmesini gerektirmez. Herkesin kazanabileceği çözüm yolları üretmek daha iyi sonuç alınmasını sağlar. Bir tarafın kazandığı çatışmalarda aslında kazanan olmaz. Sorunlara farklı bakış açılarıyla yaklaşmak ve başkalarının bakış açılarını öğrenmek için etkin bir dinleyici olmak gerekir. Güç kullanmaktan kaçınmak ve pozisyonlara değil sorunlara odaklaşmak çok önemlidir. Sorunları güç kullanarak çözmeye çalışan kişiler, sorun üzerine odaklanmak yerine o andaki pozisyonlarını ön plana çıkarırlar. Duyguları dikkate almak çok önemlidir. Sorun çözme süreci sadece bilişsel bir süreç değildir. Kişi hem kendi hem de karşı tarafın duygusunu tanımalıdır. Karşıdaki kişinin davranışlarının bireyde yol açtığı duygular ile bireyin kendi davranışlarının karşıdaki kişide yol açtığı duygular fark edilmelidir. İhtiyaçların farkında olma. Çocukların davranışları aslında kötü değildir. Çocuğun davranışı yaramazlık olarak gösteren şey, davranışın algılanışı ya da yetişkine göre kötü davranış olmasıdır. Davranışın kötülüğü aslında çocuğun değil, yetişkinin kafasındadır. Anne babalar ve öğretmenler bu ayrımı kavrayınca çocuklarına karşı davranışlarında belirgin bir değişiklik olur. Onların tüm davranışlarını kendi ihtiyaçlarını gidermek için yapılmış davranışlar olarak görmeye başlarlar. Çocukları kendileri gibi çeşitli gereksinimlerini karşılayacak davranışları yapan kişiler olarak değerlendirmeye başlayınca iyi ya da kötü olarak değerlendirmekten vazgeçerler. Yetişkinlerin mutluluklarını engelleyen davranışları yaparken bile çocuklar kötü değillerdir. Niyetleri yetişkinleri rahatsız etmek değil, hoşlandıkları bir şeyi yapmaktır. Anne babalar ve öğretmenler sorunun odağını çocuktan yetişkine çevirdikleri zaman kabul edemeyecekleri davranışlarla baş edebilmek için güç kullanmayan seçeneklerin mantığını anlamaya başlarlar. Çocuğun ihtiyaçlarını öğrenmek, çocuğun sorunlarını çözmede anne babaya yol gösterir. Anne babalar dikkatlerini çocuğun ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaya yoğunlaştırmak yerine davranışları cezalandıracak bir yaramazlık olarak görünce davranışın nedenini öğrenme ya da çocuğun kendi kendine karşılayamadığı bir ihtiyacını karşılama fırsatını kaçırmış olurlar. Anne babalar ve öğretmenler çocuğu değiştirmeye çabalamak yerine çocuğun ortamını değiştirerek kabul edilemeyecek davranışlarının birçoğunu durdurabileceklerini sezgileriyle bilirler. Bazen ortamı kısıtlayarak değiştirmek de gerekebilir. Buradaki ilke çocuk yerine ortamı kısıtlamaktır. Bir başka etkili yöntem, kabul edilemeyen davranışı kabul edilebilen bir başka davranışla değiştirmektir. Eski bir çorabı eline verip yenisini alırsanız, değişikliği fark etmeyen çocuk için eski çorap da yenisi kadar eğlencelidir. Böylece hem çocuğun hem de sizin ihtiyacınız karşılanmış olur. Pek çok anne babanın ve öğretmenin çocuğun isteklerine boyun eğmemeye kararlı olmalarının nedeni çocukları şımartma kaygısıdır. Bunun arkasında çocukların isteklerinin sınırlı olduğu ve her isteklerinin karşılanmasının onlara yarar getirmeyeceği düşüncesi vardır. Çocuk yetiştirmede bilinen önemli yanlışlardan biri, çocukların gereksinimlerinin yerine getirilmesinde onlara verilecek her yardımın onları şımartacağı inancıdır. Beslenme, barınma gibi ihtiyaçları dışında kucaklanma, oyun oynama gibi ihtiyaçları da olan çocukların bu ihtiyaçları bunların sonu gelmez düşüncesiyle göz ardı edilmemelidir. Kazan kazan yöntemi. Tüm sağlıklı disiplinlerin kökeninde sevgi yatmaktadır. Sevilme arzusu çocukların anne babalarını memnun etme yönünde güçlü bir motivasyondur. Bugün bizim de zaman zaman sınırlar koymamızı ve onlara uymamızı güçleştiren etkenler arasında yıllar öncesinden gelen kendi anne babamızın sevgisini kaybetme korkumuz olabilir. Bu yüzden istedikleri gibi hareket etmelerine izin vermediğimizde çocuklarımızın sevgisini kaybetmekten korkarız. Anne babaların çocuklarıyla her zaman iyi ilişkiler kuramayabileceklerini, birbirlerinin hareketlerini her zaman onaylamayacaklarını ve aile içinde gerçek öfke patlamalarının yaşanabileceğini kabullenmeleri için önce kendi içlerindeki güvenliği bulmaya çalışmaları gerekir. Çatışma anlarının iki taraf arasındaki gerçek sevgiyle bir ilgisinin olmadığı da unutulmamalıdır. Güce dayalı disiplinden vazgeçilememesinin temel nedenlerinden birisi, yetişkin çocuk ilişkisinde çıkan çatışmaların bir taraf kazanırken öbür taraf kaybedecek biçimde çözülmesi gerektiğine yaygın olarak inanılmasıdır. Anne baba ve öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu kazan kaybet düşüncesine saplanıp kalmaktadır. Bu düşünceye ya benim dediğim olur ya çocuğun dediği, ben kaybedersem çocuk kazanır düşüncesi eşlik eder. Birebir çatışmalarda kimse kaybetmekten hoşlanmadığı için tek kabul gören yaklaşım çoğunlukla anne babanın ya da öğretmenin elinde bulundurduğunu düşündüğü güce dayalı yaklaşımdır. Oysa kimsenin kaybetmesinin gerekmediği üçüncü bir seçenek vardır. Kazan kazan yöntemi. Bu yöntem çatışan tarafların bir araya gelerek iki tarafa da uygun gelecek ve yetişkinin olduğu kadar çocuğun gereksinimlerini de karşılayacak bir çözüm bulmaktır. Psikolojik danışmana öneriler. Öncelikle önleyici çalışmalar yapılmalıdır. Bu amaçla sosyal beceri, iletişim becerisi ve problem çözme becerilerini geliştirmeye dönük rehberlik çalışmaları yapılmalıdır. Ayrıca okulda serbest zaman faaliyetlerini etkin kullanmaya dönük okul gazetesi, satranç turnuvaları, İzcilik, kardeş okul kampanyası gibi sosyal faaliyetlerin bulunmasına çaba harcanmalıdır. Olumlu öğrenci-öğretmen ilişkisini artırmayı ve yaramazlık yapma ihtiyacını azaltmayı hedefleyen, çözüm odaklı, okul personelinin takım çalışmasını gerektiren ve ana-baba, öğretmen ve öğrenci işbirliğini kapsayan rehberlik ilkelerinin uygulanmasına çaba harcanmalıdır. Sağlıklı bir disiplin anlayışının anne baba tarafından benimsenmiş olması ve evde de uygulanması başarı için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle aile ile işbirliğine çok önem verilir. Aileye çocuklarını sosyal, duygusal ve bedensel olarak nasıl destekleyecekleri konusunda bilgi verilmelidir. Anne babanın pedagojik açıdan doğru yaklaşımlar sergilemesi için üstte yer alan Anne babaya öneriler başlıklı bilgiler ebeveynlerle paylaşılabilir. Bazı aileler sosyal faaliyetlerin çocuğun derslerini olumsuz etkileyeceği, ekonomik olarak çok pahalıya mal olacağı gibi düşüncelerle, bazı aileler ise sosyal faaliyetlere önem verdiklerini söyleseler de gerçekten böyle bir anlayışa sahip olmadıkları için çocuklarını sosyal faaliyetlere yönlendirme konusunda çekimser davranmaktadır. Psikolojik danışman çocuğun okul dışında da enerjisini doğru kullanabileceği sosyal faaliyetlere, spor, müzik, halk oyunları gibi katılması için aileleri desteklemelidir. Babalık rolüyle ilgili çalışma yapılmalı, sağlıklı olmayan baba tutumları konusunda aileye rehberlik yapılmalıdır. Ülkemizde babalar, annelerinin de desteğiyle çocuğun eğitiminde büyük ölçüde disiplin figürü olarak yer almaktadır. Bu figür, çocukla yüz göz olmayan, yeri geldiğinde pataklayan, korkulan bir ebeveyndir. Bu durum kentli ailelerde giderek değişse de kırsal kesimde varlığını sürdürmektedir. Çocuğu eğitmek için çocukla iyi bir iletişim kurulması gerektiği, bunun da çocuğun yaşamına aktif olarak katılmayla mümkün olduğu, babanın çocuğun sadece sosyal gelişiminde değil, zihinsel, cinsel ve bedensel gelişiminde de önemli olduğu hem babaya hem de anneye anlatılmalıdır. Okulda ortak bir disiplin anlayışı oluşturulması konusunda çaba gösterilmelidir. Öğretmenlere öğrencileri tanıma, öğrencilerle iletişim, istenmeyen davranışları önleme ve bu davranışlar oluştuğunda uygun tepkiler verebilme konularında bilgi verilmelidir. Öğretmenlerin pedagojik açıdan doğru yaklaşımlar sergilemesi için üstte yer alan "Öğretmene Öneriler" başlıklı bilgiler öğretmenlerle paylaşılabilir. Öğrencilere yönelik tüm uygulamalarda ödüllendirme, burs gibi adil davranılması konusundaki hassasiyet desteklenmelidir. Bir disiplin sorunu olduğunda psikolojik danışman öncelikle çocuğun disiplin problemlerinin yapısını belirlemelidir. Bunun için veli, öğrenci, öğretmen ve müdürle görüşerek problem hakkında detaylı bilgi almalıdır. Öğrencinin antisosyal davranış ve tutumlar sergilediğinde ya da okul kurallarını çiğnediği durumlarda yüzleştirme yapılmalı, bu durumdan haberdar olunduğu mesajı verilmelidir. Psikolojik danışman bu tür davranışlar sergileyen öğrenci olduğunda bu durumu çocukla daha yakın ve daha etkili iletişim kurulması gerektiği şeklinde yorumlamalıdır. En kısa zamanda öğrenciyle görüşülmelidir. Bu davranışın ortaya çıkmasında etkili olan kişisel, arkadaşlık ilişkilerinde mutsuzluk, okul başarısızlığı, yetersizlik duygusu gibi psikolojik sıkıntılar veya çevresel, olumsuz akran ilişkileri, saldırgan büyük kardeş rol modeli gibi etkenler üzerinde öğrenciyle konuşmak gerekir. Bu konuşmada öğrenciyi yargılamadan ve etkili bir şekilde dinlemek, tehdit olarak anlaşılabilecek her türlü bedensel ve sözel ifadeden kaçınmak gerekir. Temel nokta onu anlamaktır. Kısacası ilk konuşmada sadece öğrencinin duygularının, düşüncelerinin ve psikolojik ihtiyaçlarının anlaşılması üzerinde durulmalıdır ve öğrenci de bizim onu anlama çabamızı görmelidir. Yakın zamanda yapılabilecek daha sonraki ikinci görüşmede ise öğrencinin davranışlarının ve tutumlarının hem kendini ifade etmenin uygun olmayan, kendisine zarar verebilecek disiplin cezası almasına, derslerinde başarısız olmasına, bursunun kesilmesine yol açabilecek davranışlar olduğunun farkında olup olmadığına bakılabilir. Hemen arkasından yaptığı davranışların başkalarına olan veya olabilecek olan zararları, öğretimin aksaması, öğrencinin ve öğretmenlerin motivasyonlarının düşmesi gibi konuşulabilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken davranışlarının kendilerine olan zararlarının önce konuşulmasıdır. Çünkü bu yaklaşım çocuğa önemsendiği mesajını verir. Hatta gencin çok öfkeli olduğu veya empati yapamadığı durumlarda başkalarına olan zararları hakkında konuşulmaması bile uygun olabilir. Tüm bu konuşmalar yapıldıktan sonra bundan sonrası hakkında konuşulabilir. Kendisini psikolojik ya da çevresel açıdan olumsuz etkileyen durumlara karşı alternatif tutum ve davranışlar geliştirmesine yardımcı olunabilir. Bu yapılırken manipüle edici veya ısrarcı olmamak, açık bir iletişimle birlikte kararlı ve işbirliği içinde yol alınmalıdır. Yapılacak önerilerde öğrencinin psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verilmelidir. Ayrım sonu, sayfa 49.